Ayrım 12. Asıl Gerçek, David Baldacci. Sayfa 163. 29. Bölüm. Şauhay Delbert Kalesi'nin içinde şarap koymak için yapılmış olan dünyanın en büyük tahta fışısının önünde duruyordu. Bir önceki gece Edinburgh'dan Frankfurt'a uçmuş ve o günün sabahında da Heidelberg'e arabayla gelmişti. Bu seferki görevi diğerine kıyasla kolaydı. Elden ele ulaştırılacak bazı belgeleri bir adam iletecekti. Görevini tamamladıktan sonra Wiesbach adındaki küçük bir kasabada kitapçılık yapan Anna'nın anne ve babası ile görüşmeye gitmesi gerekiyordu. Bu durumdayken yine de gitmeli miydi? Frank, şovun köleliğinin kısa zamanda sona ermeyeceğini çok açık bir şekilde dile getirmişti. Aslında böyle bir şeye kalkışmasının hayatının sonu olacağını da söylemişti. Öyleyse Wiesbach'a gitmek için bir nedeni var mıydı? Anna ile evlenemezdi. Frank için çalışmaya devam edecekti. Ona evlilik teklif etmemeliydi. Kendisinin sunamayacağı şeyleri Anna'ya sunabilecek birisine fırsat tanımak için onun hayatından çıkmalıydı. Bu yapılabilecek en soylu ve en fedakar davranıştı. Ancak şov kendisini ne soydu ne de fedakar hissediyordu. Anna'yı kaybetmek istemiyordu. Anna'yı kaybedemezdi. Wiesbach'a gidebilir ve geri dönüş yolunda da mucizevi bir şekilde içinde bulunduğu kabustan kurtulmanın bir yolunu bulabilirdi. Belgeleri en ufak bir aksilik olmadan yarım saat sonra üzerindeki Red Sox şapkası, taşlanmış kot ve Nike tenis ayakkabılarıyla tepeden tırnağa Amerikalı bir üniversite öğrencisine benzeyen genç bir adam verdi. Daha sonra kalenin ve diğer yapıların fotoğraflarını çekerek Almanya'nın en meşhur kalelerinden birisinin geçmişini ve 7 metre kalınlığındaki surlarını öğrenerek turist rolüne devam etti. Etrafın yeterince güvenli olduğuna karar verince hızlı adımlarla tepeden aşağı indi, kiraladığı arabaya bindi ve Wiesbach yoluna girdi. Wiesbach'a giderken Karlsruhe'nin yanından geçti. Bu ilgi çekici eski köyün ana yolundaki kitapçı dükkanını bulmak Anna'nın dediği gibi kolaydı. Şovu kapıda Natasha Fischer karşıladı. Anna güzelliğini ve uzun boyunu annesinden almıştı. Ancak konuşkan ve sosyal olan Anna'nın annesi çekingendi. Şov kendisini tanıtırken onunla göz teması kurmamıştı. Kitapçı dükkanı küçüktü ama yıllanmış çam ve koyu ceviz ağaçlarından oluşan raflar sağlamdı. Eski kitapların bulunduğu bir duvara yaslanmış olan tekerlekli bir kütüphane merdiveni vardı. Bir diğer duvarın önünde ise kağıtlarla dolu büyük bir masa vardı. Masada şovdan daha iri bir adam oturuyordu. Wolfgang Fischer ayağa kalktı ve elini uzattı. Anna onlara şovun geleceğini söylemişti. Natasha kapıya kapalı yazısını astı ve kapıyı kapattı. Daha sonra Fischer'lerin yaşadığı yan taraftaki daireye açılan bir kapıdan geçen kocasını ve şovu takip etti. Burası da kitapçı dükkanı gibi düzenliydi ve Anna'nın çocukluktan yetişkinliğine kadar uzanan birçok fotoğrafı ile güzel bir şekilde donatılmıştı. Natasha kahve yaparken Wolfgang küçük bir dolaptan ufak bir şişe konyak çıkardı. Wolfgang İngilizce konuşarak böylesine bir konu için kahveden daha sert bir şey gerekir, haksız mıyım dedi. Yoğun bir Alman aksanı vardı ve şov adamı anlamakta biraz zorluk çekmişti. Wolfgang içkileri doldurdu, oturdu ve başını kaldırıp beklentili bir şekilde şova baktı. Şov kabaca uyulmuş şömine rafına yaslanmıştı, gergin olduğu belli oluyordu. Wolfgang iyimser bir tonla konuşmaya başladı ve ''Anna senden çok bahsetti'' dedi. Natasha üzerine kahve ve biraz kek koydu, tepsiyle içeri girdi. Kocasının elindeki konyak dolu bardağa hayal kırıklığıyla baktı. Azarlarcasına ''Saat daha 4 daha olmadı'' dedi. Kocası sırıttı, şovda tam bir şey söylemek üzereydi. Natasha oturdu, kahve doldurdu ancak misafirine sinirli bakışlar attı. Şov koltuk atlarını ıslatan teri hissetti. Kendisine ateş edilirken dahi gerginlikten dolayı terlememişti. Kendisini kız arkadaşı ile ilk kez dışarıya çıkan bir öğrenci gibi hissediyordu. Ağzı kurumuştu, bacakları ağırlığını taşımıyor gibiydi. İkisinin karşısına oturdu ve en sonunda ''Buraya size bir şey sormaya geldim.'' dedi. Doğrudan konuya girebilirdim. Anna'nın babasına baktı. ''Kızınızla evlenmemin bir mahsuru var mı?'' Wolfgang göz ucuyla eşine baktı. Adamın dudakları yana açılıp gülümsemeye dönüştü. Natasha elindeki peçeteyi gözlerine bastırdı. Wolfgang ayağa kalktı, şovu kendine doğru çekti ve şovu kaburgalarını incitecek kadar sert bir şekilde kucakladı. Kahkaha atarken aykırdı. ''Bu sorunu cevaplamaya yeter mi?'' Natasha hızlıca ayağa kalktı, şovun elini sıkıca tuttu, yanağını öptü ve sakin bir ses tonuyla ''Anna'yı çok mutlu ediyorsun. Şimdiye kadar hiç kimseden senden bahsettiği gibi bahsetmemişti. Haksız mıyım Wolfie?'' Adam başını salladı. ''Eminim o da seni mutlu ediyordur. Hem de hiç olmadığım kadar.'' Natasha, ''Düğünü ne zaman yapacağız?'' dedi. ''Tabii ki burada ailesinin bulunduğu yerde yapacağız.'' Wolfgang ters ters eşine baktı. ''Şovun ailesi ne der bu duruma? Belki de böylesine küçük bir köye gelmeyi istemezler.'' Şovun koluna vurdu ama ne yazık ki eli İskoçya'da merminin sıyırdığı yere denk gelmişti. Şov acıdan dolayı bağırmamak için kendisini zor tuttu. ''Şov burası uygundur.'' dedi. ''Benim şey, ailem yok.'' Fischer'ler meraklı bir şekilde ona baktı. ''Ben yetimim.'' Natasha'nın alt dudağı titredi. ''Anna bize bundan bahsetmedi, çok üzüldüm.'' ''Wolfgang, ama artık bir ailem var, hem de epey büyük bir aile. Sadece Wiesbach'ta 10 tane Fischer var. Karlsruhe ve Stuttgart'ı da işin içine katarsan sayımız artar. Almanya'da ise binlerce Fischer var. Doğru değil mi Tasha?'' Natasha hemen ''Ama hepsi düğüne gelmeyecek.'' dedi. Wolfgang yüzündeki büyük gülümsemeyle şova bakıp ''Torunlar.'' dedi. ''Sonunda torunlarım olacak. Anna ile birlikte büyük bir aile kuracağınızdan eminim.'' Natasha sert bir şekilde ''Wolfgang.'' dedi. ''Bu konuda karar vermek bize düşmez. Anna'nın kariyeri söz konusu. Ayrıca bu Tanrı'nın bileceği iş. Biz çok fazla çocuk istedik ama tek çocuğumuz oldu.'' Wolfgang sözünü düzeltti. ''Peki, çok büyük bir aile olması şart değil. 4 ya da 5'i geçmesin.'' dedi. ''Şov zorla da olsa elimizden geleni yaparız.'' dedi. Wolfgang konuşmaya devam edip ''Anda senin bir danışman olduğunu söyledi. Ne tür konularda danışmanlık yapıyorsun?'' Şov kızlarına söylemiş olduğu şeyleri ailesine de söylemek zorunda kalması için Anna'nın bu soruyu sormalarını isteyip istemediğini merak etti. ''Uluslararası ilişkiler.'' ''Wolfgang, uluslararası ilişkilerde çok iş var mı?'' dedi. ''Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Şey, aslında ondan da fazla.'' Birbirlerine beklentiyle bakarlarken şov duvara yaslandı. Kalın tahtalar kararlılığını sertleştiriyor gibiydi. ''Dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışan bir kuruluşta çalışıyorum.'' Karı koca birbirine baktı. ''Wolfgang, polis gibi bir şey misin? Bir dünya polisi.'' dedi. ''Onun gibi bir şey. Ancak Anna ile evlenince emekli olmayı planlıyorum.'' İkisi de memnun bir halde şovun işi ile ilgili sadece birkaç tane soru sordu. Büyük ihtimalle gizli bilgilerin olduğu yere geldiklerini sezmişlerdi. Ama bir bilseler. Şov bir saatten daha fazla Fischer'lerle vakit geçirdi. Gözden kaybolur kaybolmaz bir adam kapının önüne geldi ve kapıyı tıklattı. Natasha kapıyı açınca adam, ''Bayan Fischer, az önce evinizden çıkan adam hakkında sizinle konuşmam gerekiyor.'' dedi. Adam davet edilmeyi beklemeden kadının yanından geçip içeri girdi. Wolfgang da onların yanına gelince adam, ''Söyleyeceklerimi duymadan önce oturursanız iyi olur.'' dedi. 30. Bölüm. Rusya yine tamamen beklenmedik bir şey yapmış, yaptıkları şeyle de Nicholas Creel'in keyfini yerine getirmişti. Tek başına kalıp kenara itilince nükleer olmayan tüm bombaların büyük babasını bir Tu-160 uçağından atarak pozularını göstermişti. Bombanın termobarik patlama verimi 55 bin kilogramlık TNT'ye denkti ve Birleşmiş Milletler'in daha önceden attığı benzer bir bombadan 5 kat daha büyüktü. Bomba ardında 460 metre çapında bir krater ile birlikte korku verici olan ancak radyoaktif olmayan bir mantar bulutu bırakmıştı. Patlama Rus ordusunu en üst alarm durumuna geçiren devlet başkanı Gorşkov'un rutin tatbikatının bir parçası olarak nitelendirilmişti. Gorşkov ayrıca Rusya'nın bu karalama kampanyasının arkasındaki kişilerin yaptığı şeyleri savaş nedeni sayacağını en sert şekilde bildirmişti. Gorşkov kaygı verici bir şekilde, kim olurlarsa olsunlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, bu işin arkasındaki ülkeye ya da örgüte acıyorum ifadesini sözlerine eklemiş, Rusya karşıtı kampanya ile her türlü bağlantıyı şiddetle reddeden Birleşik Devletler'e sözlü olarak orta parmağını göstermişti. Birleşik Devletler'in bu tavrı diplomatik kesimlerde itirafa yakın bir şey olarak kabul görmüştü. Bu kişiler Amerikalılar haricinde böylesine bir şeyi yapacak yeterli sebebi ve parası olan başka kimse var mı demişlerdi. Nicholas Creel elindeki son raporu okurken kahkaha attı. Boeing jetinin konferans odasında Atlantik'in 39 bin feet yukarısındaydı. Cesar karşısında oturuyordu. Creel, Cesar'ın Rusya'nın attığı bomba ile ilgili manşeti ve Gorşkov'un tehditlerini görmesi için gazeteyi çevirdi. Yaşananlarla dalga geçiyordu. Savaş ne dediymiş? Savaşmak için ordunun olması gerekir. Rusların ise bir ordusu yok. Petrol gelirlerinden oluşan bir dağın üzerinde oturuyorlar. Ancak başkanlık kararnamesinden dolayı gayri safi milli hasılalarının %3,5'undan fazlasını ordularına yatıramıyorlar. Saflığın sınırlarını zorlayacak kadar aptal bir başkanları var. Bu yatırdıkları para da yıllık olarak 22 milyar dolara denk geliyor ve bunun yalnızca 8 milyarı silah alımına tahsis ediliyor. Bu kadarlık bozuk parayla büyük silah sistemleri kuramazsın. Amerikalılara bak, ek bütçeler dahil olmak üzere yılda 700 milyar doları federal bütçenin %20'sinden fazlasını savunmaya yatırıyorlar. Yankiler savunmaya, silahlara odaklanan dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla para harcıyor. Olması gereken de bu. Süper güç olmak ucuz değil ama yapılan her şey buna değer. Çünkü birinin kıçına tekmeyi basmak isteyince istediğini yerine getirebilmelisin değerli dostum. Creel gazetede bulunan ve Rusların askeri gücünü detaylıca gösteren istatistiki grafiği işaret etti. Rusların hazır konumda 5 askeri bölüğü olabilir. O da şansları yerindeyse. Eskiden dünyadaki askeri gemilerin 1/3'ünü onlar inşa ederdi ama artık bir tane uçak gemisi dahi inşa edemiyorlar. Çünkü salakların ülkelerinde bu tür bir işi yapacak kadar büyük tek bir tersane yok. Yapılması gereken tek şey azıcık planlamaydı. Kendi hükümetleri paralarını kullanıp bir şey satın almayacağı için Rus silah imalatçıları da ürettikleri hurdaları Hindistan'a, Çin'e ucuz mal almak isteyen ve kendilerini fazla yormayan diğer kan emicilere ihraç etmek zorunda kalıyor. Yankiler, İngilizler, Almanlar ve Fransızlar tek bir kuruşlarını dahi Rusların ürettiği çer çöpe yatırmayı düşünmez. Reformdan geçen komünistler 15 yıldır savunma hattına hiçbir hava aracı eklemedi. Ellerinde 3000'den fazla uçak var ama onlar da Batı'nın standartlarının yanından dahi geçemez. Hem askeri üslerinin yarısında bu uçakları dolduracak yakıt yok. Son jenerasyon savaş uçaklarına sonradan yatırım dahi yapmadılar. Halen atom bombaları var ama onları da kullanamazlar. Onlar bir tane atsalar Yankiler misilleme olarak 10 tane atar. Övündükleri deniz donanmaları onlarca yıllık bir uçak gemisi de dahil olmak üzere 20 kırık dökük gemiden oluşuyor. Okyanusun dibini boylamanın eşiğinde olan deniz altılarını saymıyorum bile. Amerikalıların ise 10 atom bombası ile güçlendirilmiş olan Nimitz sınıfı uçak gemisi dahil 300 gemisi var. Bunlarla birlikte bir de bir düzine kadar Ohio sınıfı balistik denizaltısı var. Bu kan emicilerin her biri koca bir ülkeyi saf dışı bırakabilir. Bana bağlı bir şirket bunlardan birisini inşa ettiği için bu bilgileri çok iyi biliyorum. Yankiler kızıl korkuyu ter dökmeden bir hafta içinde yer de bir edebilir. Creel tekrar kıkır kıkır güldü. Ama ben yine de mutlu bir adamım. Cesar haberi okumayı bitirdi. Neden? Rusların sizin sattığınız şeyleri almayacağı çok açık. Creel prosunu yakmak için bir süreliğine sustu. Geçen yıl devlet başkanı Gorşkov aklını kaçırdı, ender bir anda yaklaşık 5 trilyon rublelik, yani 186 milyar dolarlık 8 yıllık bir silahlanma programını devreye soktu. Bu mevcut savunma bütçelerinin çok üzerinde. Ha, şimdi konuya neden ilgi gösterdiğinizi anladım. Adamlarımı programın geçişini hızlandırmaları için oraya gönderirken ben de böyle düşünmüştüm. Ama maalesef bu beni heyecanlandırmadı. Bu sadece bir başlangıç. Pardon ama sizi anlamıyorum Bay Creel. Milyarder adam gülümsedi. Medeniyetin geri kalanına ayak uyduracaklar. En iyisi durumu açıklayayım. Bu dolarların çoğu Rus araç gereçlerine gidiyor. Ancak Ruslar savunma alanında onların gayri safi milli hasılaları değerinde harcama yapan ABD'ye yetişmeye çalışırsa, şu anda ödedikleri paraya ek olarak yeni silahlanma programını devreye sokacak ve yıllık olarak ekstradan 70 milyar dolar harcayacak. Yerli silah imalatçılarının bu miktarda bir işi yapması mümkün değil. Takviye güç olarak üretecekleri mallar 10 yıllarını alır. Bu yüzden işin tamamlanması için Batı'ya, daha doğrusu bana başvuracaklar. Enflasyona göre düzenlenmiş dolar bazında bu yaklaşık 1 trilyon ABD doları yapar. Ares'in bu işin %70'ini aldığını farz edelim. Bu da 700 milyar ABD doları yapar. İşte bu benim kalp atışlarımı hızlandırır. Ama neden böyle bir şeye kalkışıp ABD'ye yetişmeye çalışsınlar? Yetişmek zorunda kalırlarsa yetişirler. Konstantin'in ve ayarladığımız kampanyanın onları eski Sovyetler Birliği'ne dönüşmeye ve cebinizi doldurmaya zorlayacağını mı düşünüyorsunuz? Bu işler o kadar basit değil. Kızıl korku kampanyasının onları dünyanın geri kalanından soyutladığı kesin. Şu anda Gorşkov'un kahvaltısında bebek yediğini iddia etsen dünyanın yarısı sana inanır. Ancak planımın işlemesi için çıtayı yükseltmem gerekiyor. Ruslar salak değil. Dünyanın en iyi silah şirketine para vermeleri için çok güçlü bir sebebe ihtiyaçları var. Peki çıtayı nasıl yükseltmeyi düşünüyorsunuz? İşte burada olaya sen dahil oluyorsun. Bana bir düzine Rus ya da en azından Rus görünümlü adam lazım. Hiç sorun değil. Oralarda işsizlik oranı tavan yapıyor. Her tarafım Ruslarla sarılmış durumda. Silahla, bıçakla veya çıplak elle adam öldürürler. Onlar için hiçbir şey fark etmez. Fark edeceğini de düşünmemiştim zaten. İçlerinden bazılarının ayrıca bilgisayar kurdu olması lazım. Aynı şekilde bu da sorun değil. Dünyadaki birinci sınıf hackerlar Rusya'dan çıkıyor. Creel öne doğru eğildi ve bir dosya çıkardı. Güzel, işte kara harekatın.
12. ayrımın sonu. Sayfa 174.